Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Hapishanede Halil marangozluğa dönmüştü işe. Oymalı, aynalı dikiş kutuları yapıyor, ince ceviz sigara tabakaları, tuzluklar, şekerlikler, kahvelikler. Bunları görüşme günleri, görüşme yerinde pedere, pazarda zimmetçi gardiyana sattırıyor. Toptan siparişler de geliyor bazen. Mahkumlar Halil'e şaşıyorlar. İşe çabucak yattı elleri. Gözleri inat ediyor yalnız, her gün biraz daha bulanıklaşıyorlar. Peder geldi marangozhaneye. Tombul çocuk kafası sevinçliydi. Muhterem babacığım dedi. Görüşmecilerin var muhterem babacığım. Odana aldım. Canım ciğerim 14'üne basan işçi Kerim ve balcı Remzi Efendi'ydi gelenler. Kerim karyolaya çıkmış, bağdaş kurmuş ve sımsıkı koltuğunda defteri. Balcı Remzi Efendi sepetini bırakmış yere, iskemlede oturuyor uslu uslu. Dizlerinde duruyor biçimli elleri ve kasketinin altında alabros başını sağa eğmiş. Orta boylu, tombul. Remzi Efendi, Balkan Harbi muhacirlerindendi. İstanbul'da Darül Eytam'da okumuş ve işçilik etmiş Sultan Reşat'ın çini fabrikasında. Şimdi burada, pazar yerinde altında beyaz, koskocaman bir şemsiyenin bal, bulama, pekmez, zeytinyağı satıyor. Ve biricik öğrencisidir halk evinde Fransızca kurslarının. Bir gün başsavcının izniyle çarşı hamamına gitti Halil. Dönüşte pazar yerinden geçildi ve Remzi Efendi sordu arkada kalan ikinci jandarmaya. Halil Bey değil mi? Tanıdım görür görmez. Bende fotoğrafları var, kestim gazetelerden. Mümkün mü ziyaretine gelmek? İzmirli tütün işçilerinden ve Halil'in ahbabı olan jandarma süzdü tepeden tırnağa Remzi Efendi'yi. Mümkün dedi, mümkün. Zeytinyağı pekmez filan satmak için gelirsin ama böylesi daha iyi. Ve Remzi Efendi başladı Halil'e gelmeye. Müdür beye bal ve baş gardiyana ucuz bulama veriyor ve görüşme günleri hapishaneye kolayca giriyordu. Halil kuşkulandı önceleri polis mi diye. Sonra geçti kuşkusu. Baştan başa bir rahatlıktı Remzi Efendi. Rahattı. Bir sivil polisin rahat olamayacağı kadar. Rahattı kafası, elleri ve minicik kumral bıyığı. Hemen belli olur. Sıhhatli bir adamın rahatlığı gibidir, iyi bir adamın rahatlığı. Kararlaştırmıştılar. Halil'e 10 sual soruyor Remzi Efendi her gelişinde. Yoksa Oturacaktı Halil'in karşısında, mavi gözleriyle melaikelerin utangaç ve hayran akşama kadar ağzını açmadan. Sualler hazır mı Remzi Beyciğim? Remzi Efendi rahatça kızardı kulaklarına kadar. Hay hay, hazırladık hocam. Ve çıkardı küçük bakkal defterini. Benim de soracaklarım var bugün Halil amca. Seninkine de cevap veririz Kerim. Önce Remzi Bey. Balcı Remzi Efendi yutkundu. Şapkanızı çıkarsanıza Remzi Beyciğim. Kasketini çıkardı, yüzü kızardı bir kere daha. Sevinçli bir çocuk merakıyla sordu Halil. Sepette ne var? Biraz pekmez, biraz bulama, zeytinyağı biraz. Sağ ol Remzi Beyciğim. Parasını haftaya veririm, hesabıma yaz. Haftaya öteki borçları da toptan kapatırız. Remzi Efendi kekeledi. Ama ben bunları size... Olmaz. Remzi Efendi dargın baktı yüzüne Halil'in. Sonra müthiş bir kararla ve yumuşak sesinde korkunç bir sorguyla konuştu. Benden şüpheniz var mı? Yani Hafiye filan mıyım sanıyorsunuz? Ne münasebet. Şimdi böyle bir şey aklımdan bile geçmiyor. Peki eskiden, ilk zamanlar? Halil güldü. Evet, şüpheye düştüm. Sustular. Canım ciğerim 14'üne basan işçi Kerim, yuvarlak gözlerini dört açmış, saygılı bir hayretle dinliyor konuşulanları. Remzi Efendi bir zarf çıkardı cebinden, uzattı Halil'e. Bunu hapisteki arkadaşların en yoksuluna yollayın hocam. Halil zarfı açtı, henüz çarktan çıkmış gibi kırışıksız, pırıl pırıl bir ellilik. Remzi Efendi her nedense izahat verdi önüne bakarak. Halil parayı almaz, ben de ona kırılırım diye çekiniyordu belki. 15 gündür pazarda iyi satış yaptım hocam. Sonra toptan bulama da topladım bir tüccara. Yani bu para kazancımın fazlası. Sağ ol Remzi Beyciğim, hemen yarın yollarım arkadaşlara. Birdenbire önüne çıkmış gibi çok güzel, çok ışıklı bir şeyin, bahtiyar gülümsedi mavi melaike gözleri Remzi Bey'in. İki bardak çay getirdi peder. Kerim'le Remzi Bey korkunç höpürtülerle içtiler. Ne olur bu kadar höpürdetmeseler diye düşündü Halil. Aşağıda görüşme yeri kalabalıklaşıyor, içeride hapishane daha kuvvetle uğulduyor. Balcı Remzi Efendi defterine bakarak o günkü 10 suali sordu. 1. Harbi Almanya çıkardı diyorlar. Yani Naziler. Peki, vaktiyle Hitler'in yerine Nazi düşmanları inkılap yaparak başa geçebilselerdi eğer, Almanya harp çıkarır mıydı yine? Ve öyle bir inkılap, böyle bir harp kadar kanlı olur muydu? 2. Diyorlar ki harbi Hitler çıkardı. Peki, Hitler'i kim çıkarmış? Alman bankaları ve tröstleri kendilerini tehlikede görmeseydiler ve desteklenmeseydiler solculara karşı kavgalarında İngiliz, Fransız, Amerikan ortakları tarafından ve hep beraber Nazileri tutup yükseltmeseydiler ve Alman orta sınıfları geçenki harbin sonunda darmadağın olmasaydı ve bir çift çizmeye, bir kangal sucuğa satılmaya hazır, ümitsiz, aç, perişan, yığınlarla serseri dolaşmasaydı kaldırımlarda ve ihanet etmeseydi sosyal demokratlar, Hitler bugünkü Hitler olabilir mi? 3. 25 yılda ikinci defadır ki dünya harbi oluyor. Bu işte hiç mi suçu yok kapitalist rejimin? 4. Roosevelt ve Churchill, biz toprak ilhakı için değil, milletlerin hürriyeti için diyorlar, kavga ediyoruz. Peki, Java, Sumatra, Hindistan, Afrika sömürgeleri filan, yani bir yığın millet, 1 milyardan fazla insan kavuşacak mı harpten sonra istiklaline? Kurtulacak mı tröstlere pazar olmaktan? Yoksa yalnız beyaz milletler mi millet sayılıyor? 5. Roosevelt ve Churchill, biz hiçbir şey için değil, 4 hürriyet için diyorlar, kavga ediyoruz. Peki, harp bitince, mesela Amerika'da işsizlik kalmayacak mı? Yoksa 5-10 dolar verip cepheden dönenlerin ellerine ve büyük bir kısmına harp endüstrisinde çalışanların başınızın çaresine bakın mı diyecekler yine. 6. Kapitalist iktisat sistemi için işsizlik bir zaruret değil midir? 7. İnsanlığın bugüne dek geçirdiği sosyal nizamlar özünü ve şeklini değiştirmiş, her biri bir başka nizama bırakmış yerini. Bunu kimse inkar etmiyor. Fakat bu iş artık kapitalist nizamda kemalini bulmuş da zınk diye durmuş mu? 8. İtalya'da ve Almanya'da faşizmin çıkmasına destek olanlar, şimdi kendi evlatlarını yiyen dev anaları gibi onları yıkmakla meşgul. Bu tezadın manası yok mu? 9. Bugün belli başlı 6 tane kodaman emperyalist devlet var. Kapitalizmin 6 büyük efendisi. Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya. Harpten sonra bu altılar kaça inecek? Bu tasfiyenin ifade ettiği şey ne? 10. Harpten önce kapitalist, emperyalist dünya, başta Amerika, İngiltere, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Sovyet sosyalist devlete karşı neden birleşemediler? Balcı Remzi Efendi bitirdi okumasını, sustu. Baktı kurnaz bir saflıkla Halil'in yüzüne. Halil şaşırmıştı biraz. Bu sefer suallerin çok farklı Remzi Beyciğim dedi. Hem de çoğunun karşılığı içinde. Belli, çok düşünmüşsün. Hatta belki bunları sana başka biri yazdırmış diyecekti, demedi fakat. Çekindi aklına başka bir şey gelir diye Remzi Bey'in. Hatta bu bir hafta içinde çok okumuşsun. Yalnız bu hafta değil hocam, boyuna okuyorum. Birkaç iyi kitap geçti elime. İki tanesi de sizin toplattırılan kitaplardan. Sonra 3 aydır sizin burada talebenizim. Bu sualleri kaç zamandır hazırlıyordum. Size bir sürpriz yapayım dedim. Remzi Efendi o kadar utanıp kızarmış, öyle rahat, öyle bahtiyardı ki Halil zor tuttu kendini kalkıp onun yuvarlak burnundan öpmemek için. Remzi Beyciğim, suallerinize cevap vermeyeceğim. Cevapları gelecek haftaya kendin hazırla getir. Şimdi sıra sana geldi Kerim. Verdiğim kesri adi meselesini hallettin mi? Kerim büyük bir ciddiyetle konuştu. Halletmedim, çözdüm. Kesri adi değil, adi kesir. Haklısın. Defterini görelim. Kerim meseleyi doğru çözmüştü. Halil yeni bir mesele verdi. Kerim konuştu yine. Şimdi gelelim benim soracağım şeye Halil amca. Senin için Ruslardan para alıyor. Vatan haini diyorlar. Diyen kim? Bizim fabrikada bir muhasebeci Seyfi Bey var, o. Peki senin kanaatin? Kerim derhal cevap verdi. Yalan. Bir saniye sürmedi Halil'in sualiyle Kerim'in karşılığı arasında geçen zaman. Ve bu kısacık aralıkta 3 hatıra geçti Halil'in kafasından. Biri çok yakın, biri uzakça, üçüncüsü çok eski. Çok yakını şu. 10 gün önce para göndermişti karısına Ayşe'ye. Marangozluk işinden birikme 15 lira. Soruyor muhtemet gardiyana postanede memur. Halil Bey niye hep böyle 10-15 lira gönderiyor? Halil Bey de diyor para tomarlandır. Uzakça olanı şu. Bir hayli zaman önce 50 kişi birden içeri düşmüştüler. Ameleydi ve fakir esnaftı çoğu. Yarısından fazlası da bekardı. Dehşetli parasızdılar. Tayınları satıp domates, soğan alıyorlardı katık diye. Ve yerden izmarit topladığı oluyor tütünsüz duramayan Halil'i. Bir gün 5. koğuşun damağısı geldi yanlarına. Sizin için dedi, bunlar vatan düşmanıdır dediydi başgardiyan. Moskov bunları balla börekle besler. Halbuki ben bakıyorum, sizin ortak tencere haftada bir bile kaynamıyor. Yara almış delikanlılar da var içinizde vatan millet uğruna. Sonraları bu damağısı, damağlığını bırakıp dokumada işçi oldu. 3. en eski hatıra şu. Halil'i komiserin karşısına çıkardılar. fındık içi gibi yağlı, toparlak, ufacık bir adam. Sipsivri dişleriyle sırıttı. Sizin mezhepte karılar ortaklama kullanılır dedi. Kızılbaşlık gibi bir şey. Bu, ve Halil masanın üstündeki hokkayı kaptığı gibi fırlatmıştı Hergelen'in suratına. Bu üç hatıra çakan bir şimşek hızıyla geçti kafasından. Kemikli esmer yüzü kızardı hafifçe ve Halil sordu Kerim'e biraz kederle gülümseyerek. Yalan demek. Yalan elbette Halil amca. Ama neden böyle iftira ediyorlar? Onu soracaktım. Balcı Remzi Efendi belki ömründe ilk defa bir suçluyu itham eder gibi konuştu. Kerim dedi Halil, hamdü sena olsun Türk milletine ve insanlığa. Güldü, çarpmıştı gözüne Remzi Efendi'nin terimleri yanında, kendi terimlerinin eskiliği. Tekrarladı, hamdü sena olsun Türk halkına ve insanlığın halkına. İftira ve yalan bahsine gelince, yalnız jandarma, polis karakolu, hapishane filan yetmez. Bazı yerlerde hatta bu çareye pek başvurmazlar. Yalan da lazım düşmana. Gazete, radyo, sinema, kitap, mahalle kahvesi seferber. Yalan dediğin topal bir bite benzer. Bir gecede 7 yatak dolaşır. Hele fukara yataklarını. Kızarıp fısıldadı Remzi Efendi. Lakin yalancının mumu, bütün bu sözlerden ancak karışık bir şeyler anlayan Kerim, sevinçle tamamladı. Yatsıya kadar yanar. Biraz üzgün konuştu Halil. Yatsı vakti de biraz gecikir bazen. Güldü. Birkaç dakika. Çaldı aşağıda görüşme paydosu çanı, Kerim'le Remzi Efendi gittiler. Halil çıkardı sepetten zeytinyağını, bulamayı pekmezi. Yutkunarak baktı. Bulama kutusunu aldı, evirdi, çevirdi, bıraktı. Tatlılardan en sevdiği bulama. Ayşe de bulamayı çok sever ama bunu yarın olduğu gibi ona göndermeli. Zeytinyağı ibriğine uzandı eli, tattı, parmağına bir damla damlatıp, bunu da Süleyman'a yollarız. Remzi Bey'in 50 lirasını Fuat'a. 20 gün sonra çıkıyor hapisten, yol parası yapar. Pekmez şişedeydi. Ters ters bir göz attı şişeye. Bu da bize kalacak. Halbuki hiç de sevmem mi var? Bir perşembe günü bıraktılar Fuat'ı akşam geç vakit. Yürüdüğü elini kolunu sallaya sallaya, ıslık çalarak ve arkaya hapishaneye bakmadan. Orada kalanlar demirli pencerelerden gözetliyor gideni. Bir parça hasret, bir parça keder ve haydi yolun açık olsun. Köşeyi döndü Fuat, karşıda şehir. Bir yıldır uzaktan uzağa seyredilen şey. Ve oraya kadar sıra sıra kavaklar akşam aydınlığında, çayır, çimen ve bembeyaz bir şose. Yüreği güm güm atıyor delikanlının. Boşalamayan bir telaş, bir şeylere yetişmek, bir müjde vermek birine. Durdu, etrafına baktı. Yukarı, aşağı, sağa, sola, sanki kendisi merkez, etrafında dünya alabildiğine genişliyor. Duvara çarpacağım, kolumu sallasam elim demire değecek diye bir şey yok. Ortalık çizgisiz ve köşesiz. Birdenbire Fuat'a havadaymışım, boşluktaymışım gibi geldi. Öyle de kuvvetle hissetti ki bunu, başı döndü adeta. Eğildi, bir tutam yeşillik kopardı. Atladı bir hendeyi. Silahlı iki jandarma gidiyor hapishaneye doğru. Geçmiş olsun diye bağırdılar. Fuat baktı arkalarından, siyah ince bıyıkları altında dudakları titredi. Bu kadarcık da olsa güzel şey be. Anasını sattığımın hürriyeti. Doğru hamama gitmeli dedi. Şöyle bir göbek taşına yatıp, sonra bir kenar meyhanede bir temiz çekmeli kafayı. Canı yine birdenbire kadın istedi. Tıknaz, kütür kütür, esmer bir kadın. İçeride hep rüyalarına giren mahluk. Yüzü belli değil, vücudu belli. Fakat Fuat ne meyhaneye gidebildi ne kadına. Halil'den gelen de dahil yetmiyordu parası. Ve hapishanesinde bir yıl yattığı şehri gündüz gözüyle şöyle bir dolaşmadan sabah sabah erken erken siyah yeldirmeli, yalın ayak, sıska, harap kadınlar hat boyunca tütün fidesine giderken atladı trene Fuat, ver elini İstanbul. Daha hürriyetinin ikinci günü unuttu hapiste yattığını. Ancak beşinci gün tren İstanbul'a yaklaşırken vaktaki karşıda Yeşilköy açıkları göründü, birdenbire kömür çarpmış gibi başı döndü. Bir bulantı halinde düştü yüreğine masumu. Birbirinden ayrı hapislerde kalanların hepsi, hele Halil, Süleyman, Melahat, hatta içeride edindiği ahbaplar, katilden yatan Murat, kızcılıktan Hüseyin, eşkıya Mehmet, kah ölmüşlermiş gibi uzak, acı ve hatıralaşmış, kah elle dokunacak kadar yakın, sevinçli ve diri, kah karma karışık hep beraber, kah içlerinden ayrılan biri, ikisi, üçü karşısına dikildiler. Öyle de geldi ki tesviyeci Fuat'a, şimdi şu anda herhangi bir hapiste herhangi birinin, hele bilhassa Halil'in yanında olmak istiyor. Ovuşturdu alnını, gözlerinin sulandığını belli etmemek için. Bir buçuk saat sonra köprüdeydi Fuat. İstanbul'un göbeğinde sayılır. Gördü Galata Kulesi'ni, Haliç'i, Süleymaniye'yi, Mavnaları, şirket vapurlarını, tramvayları, köprüden geçen insanları gördü ve kara cevahir gözleri mavi bir aydınlıkla dolu kokladı İstanbul'u. Karaköy'den söküp gelen bir canavar düdüğü, beyaz bir alev geçti köprünün üzerinden can kurtaran otomobili. Karada değil de son süratle denizde gider gibi bir hali vardı bu kırmızı aylı, beyaz makinanın. Şoförün yanında oturan sıhhat memuru Hasan Kılıç yummuştu gözlerini. Gözlerinin altı çürük, başı açık, koyu kestane saçları kıvır kıvır, genç, güzel, tilki yüzü soluk, tatlı bir baş ağrısı uykusuzluk. Beyaz gömleği kirli ve perişandı. Yanık benzin kokusu ve dizlerine doğru yayılan sıcaklığı motorun, sıhhat memuru Hasan Kılıç toparlandı, vücuduyla değil kafasının içinde. Gözleri hala sımsıkı yumulu, görüyordu geçilen sokakları. Kapılar, pencereler, vitrinler ve adamlar akıyor birbirine karışarak. Ve canavar düdüğü ötüyor artsız arasız. Bu böyle sürdü 15 dakika kadar, sonra yavaş yavaş seyreldi kalabalık, yapılar küçüldü, insanlar azaldı. Kısıldı feryadı canavar düdüğünün ve duran tekerleklerle birlikte sustu. Açtı gözlerini sıhhat memuru Hasan Kılıç. Karakolun önündeler, bekçi bağırıyor. Arabayla gidemezsin, sedyeleri al, şuracıkta zaten. Önde Hasan Kılıç'la bekçi, arkada hasta bakıcı, şoför ve sedyeler yola koyuldular. Yırtık, beyaz gömleği savrularak yürüyor Hasan Kılıç. Telaşlı, dalgınlığı içinde işgüzar, sükutunda ukala ve gözleri baygın. Ortalıkta çıt yok. Gökyüzü berrak, ılık ve bahtiyardı. Ahşaptı mahallenin evleri. Boyasız, kararmış fakat temizdiler. Yalnayak bir kız çocuğu bir taş merdiveni yıkamaktaydı. Hani öyle geliyor ki insana, burası bir dünyanın sonu, bir dünyanın başlangıcıdır ve bir köşe dönülünce. Döndüler köşeyi, bir inişin başındaydılar. Dar, uzun, bayır aşağı dimdik gidiyor sokak, bir kurşun borunun içinden seyredilir gibi de uzakta, en dipte bir deniz parçası. Başladılar inmeye. Millet yığılmış önüne bir tahta kapının, kumaşları harap, derileri aç, sarı, çoğu da ya çalışamayacak kadar çocuk, ya çalışamayacak kadar ihtiyar. Bu saatte aynı kumaş, aynı derilerin içinde işteydi ötekiler. Fabrikada amele, dükkanda çırak, tezgahtar, işportacı ve çok uzak bir yerlerde askerdeydi delikanlılardan ikisi. Soldaki evin alt katında bir tahsildar oturur, çeşmenin karşısındaki evin. Bu sokağın en güzel kızı herhalde yine Beyoğlu'ndadır. Ya Madamakina'da ya bir sinema locasında. Ve arabacının Haylazoğlu hapiste. Sıhhat memurunu karşıladı komiser, eve girildi, ufunet. 5 odada 6 aile. Şimdi de kalabalık bir misli attığı halde çırılçıplaktı çürük, ıslak tahtaların boşluğu. İkinci katta dipteki odaya girdiler. 2 yer yatağı, ortada sofra bezi ve bir hazin tencere. 5 insan uzanmıştı yere. Sıhhat memuru baktı komisere. Konuştu komiser. Zehirlenmişler. Kendisini de, hepsini de herif zehirlemiş tahkikatıma göre. Sıçan otuyla olacak. Ma aile intihar. Ne yaparsın? Diz boyu sefalet paşa. Deri fabrikasında çalışırdı adam. 110 kuruş gündelik. Fakat bakın döşekler oldukça yeni. Pencerede para eder. Satmamışlar. Ötekiler ölmüş ama kız yaşıyor galiba. Zaten onun feryadına yetişmişler. Gerçekten de yaşıyordu kız. Kuru erik dalı gibi bir şey. 13'ünde var yok. Hasan Kılıç bir apomorfin iğnesi yaptı hemen. Sonra sedyeye koydu, yolladı aşağıya. Sonra teker teker baktı ötekilere. Kalın kara kaşlı, uzun yüzlüydü erkek. Birdenbire bir şeyden ürkerek ödü kopmuş gibi bir hali vardı. Karısı 35'lik, entarisini parçalamış can çekişirken, zayıf, kuru iki el gibi sarkıyor memeleri. Yine erkeğin anası, dişsiz ağzını açmış, kıvrılıvermiş 2 büklüm. Ölülerin 4.'sü 5 yaşında bir oğlandı. Mavi donunun içinde raşitik bir torba kemik. Aklı bir şeye takılmış gibiydi komiserin. Konuşuyor boyuna. Yüksek sesle düşünüyor daha doğrusu. Satılacak çok şeyleri varmış daha. Döşekler, tencere, oğlanın mavi donu da yeni alınmış. Kadının da iç gömleği var. İntihar mevsimsiz. Daha nice çıplakları yaşıyor. Herkes dilencilik edemez ama gözü yılmış herifin. Yılgınlık paşam, yılgınlık. Haysiyetli herifmiş lakin. Hasan Kılıç yürüdü kapıya doğru. Gidelim bay komiser. Gittiler. İçeride ihtiyar bir erkek kaldı yalnız. Karşı odanın insanlarından biri. Yalın ayaktı. Paramparça bir şal kuşak sarılı entarisinin beline. Akıyordu sol gözü. Ve biten bir şey gibi suçsuz ve hazindi yüzü. Eğildi üstüne kalın kara kaşlı erkeğin. Soktu ellerini ölünün ceplerine. Bulup çıkardı ekmek karnesini. Sonra ağır ağır dikildi, belini zorlukla doğrultarak. Açıldı hışımla kapı, mahalle mümessiliydi giren. Bakıştılar. Mümessil uzattı kolunu, karneyi devretti ihtiyar. Elleri titremiyordu. Yalnız bir kat daha suçsuz ve hazin yüzü. Mümessil kuponları saydı, 5 parça koparıp koydu ihtiyarın açık avucuna. Bölüştük dedi. Tarihine iyi bak. Yukarıdaki Laz fırıncıdan alırsın. Kimseye ağzını açma. Gelinin de, çocukların da duymasın. Kendin al, kendin ye. Sustu, düşündü. Tekrar uzattı kolunu. Yumuşak, esmer ve tüysüzdü bu kolun ucundaki el. Tırnak diplerinde yağlıymış gibi parlıyordu deri. İstersen seninkileri sat bana. 150 kuruş veririm. Yahut hayır kalsın. Yahut hayır çaktıracaksın işi. Al şu 75'i ver onları buraya. Yok, hayır istemem. Çek elini istemem diyorum sana. 75 kuruş da senin olsun istemem. Burada durma haydi git. Allah belamızı versin ikimizin de. İhtiyar dışarı çıktı, durdu sofada. Aralık kalan kapıya yaklaştı tekrar. Hep öyle suçsuz, hep öyle hazindi yüzü. Gözetledi mümessili içeride ne yapıyor diye. Can kurtaran düzüldü yola. Arabada sedyede kızcağız boyuna kusuyor. Hasta bakıcı içinden küfredip alışkanlık susuyor. Ve şoförün yanında sıhhat memuru Hasan Kılıç düşünüyordu. Park otelin şef garsonu gelmiştir daireye bekler. Sözde aşı yapıldı diye cüzdanlar mühürlenecek, garsonların cüzdanları. 10 lira oradan. Tokatlayandaki de öbür gün gelir. 7.30. Şu bizim millet aşıdan korkmasa işimiz dumandır. Gece doktora uğramalı. Kinin ampullerini doldurmuştur mayi mukadderle. 20 lira komisyon. Etti 37,5. Bu ay yüklüyüz. Gerrapaşa'nın önünde durdu şoför. Yer yok dediler. Hareket. Arkada içeride kız kusuyor. Hasan Kılıç düşünüyor. Bu da sabahki gibi arabada ölmese bari. Fakat Berem'in de öylesi görülmüş şey değil. Ya intihar edeceksin ya TB'den geberecek. Yahut da benim gibi kurnaz olacaksın. Hasan Kılıç kendini dehşetli kurnaz sayıyordu. Otomobil gurebanın önünde durdu. Yer yok dediler. Hareket. Çapa'dan yokuş yukarı çıkılıyor Aksaray'a doğru. Yusuf Paşa, Murat Paşa, sokaklar basık ve yorgun. Bakkal, leblebici, hallaç, kömürcünün üstünde aşı boyalı konak. Hasan Kılıç düşünmekte devam ediyor. Apomorfin boyuna kusturur şimdi kızı. Nuri Eczacı deposu kalsiyum çıkarmış kara borsaya. Ampulü, etiketi Avrupa, içi yerli. Haydi kendini göster oğlum. Herif kurnaz, sen daha kurnazsın. Herife yapış. Hasan Kılıç güldü. Gerildi kalın kırmızı dudakları, dişleri bembeyaz çıktı meydana.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve sundu. Önder Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz üstlendi. 28 haftadır yayınlanan bu programdaki katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa ve Sayın İnci Asena'ya teşekkür ederiz. Bir başka şiir belgesel programda en kısa zamanda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.